Üçüncü ayrım. Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. Uzak Asya'da, mesela Burma'nın balta girmemiş ormanlarında yaşasaydım, örnek vatandaş sayılabilirdim belki de. Attıkları her adımda Nat diye anılan orman ve şelale ve göl ve vadi perilerine, cinlerine bir şeyler adamayı adet haline getiren yerli kabileleri gibi ben de her ağaç altında, her köşe başında bir eşyamı bıraka bıraka dolaşabilirdim. Bu şekilde sunulan her eşyanın altında bir pazarlık yatar. Hediyemi kabul et, ey Nat. Karşılığında sen de kocamın bana yeniden aşık olmasını sağla. Ya da bak bu saç tokasını yeni almıştım, sana sunuyorum yabani mantar cini. Karşılığında güzelleştir, gençleştir beni. Bunun gibi ben de saçtığım her eşya için pazarlığa oturmalıyım belki de. Orada burada unuttuğum hediyelerimi kabul edin ey orman cinleri, bataklık perileri. Karşılığında ne olur, daha az unutkan yapın beni. Vapur sallanıyor aniden. Uykusundan silkinen somurtkan bir dev gibi gerinerek. Tüm yolcular geçici bir panik yaşıyoruz. Dudaklar kıpır kıpır. Açık denizden geçen Rus bandıralı bir tankerin bıraktığı koca dalgalar diner dinmez bırakıyoruz dua etmeyi. Hızla gömülüyoruz eski rehavetimize. Benimse derdim başka. Defterimi kaybettiğimi anladığım andan itibaren güçlü bir yazma, not alma isteği beliriyor içimde. Hayatı kendime zorlaştırmayı huy edinmişim herhalde. Elimin altında kağıt olsa şu anda yazmayacağım belki de. Ama yok ya, kıymete biniyor yazmak. Harıl harıl kağıt aramaya başlıyorum çantamda. Tüm gözleri boşaltıyorum ama arkası boş bir fatura parçası dahi yok yanımda. Telaşım niye bilmiyorum. Bir şey var aklımda. Onu kağıda dökmek istiyorum. Bir fikir var zihnimde. Ama ne? O fikrin ne olduğunu oturup yazana kadar bilemeyeceğim. Hani insan evvela düşünür, taşınır, sonra oturur yazar. Bense tam tersine. Yazmadan bilemem bir konuda ne düşündüğümü. Zihnimden geçenleri anlayabilmek için onları kağıt üzerinde görmem şart evvela. Şimdi de bir fikir var aklımda ama ne olduğunu anlayabilmek için yazmaya ihtiyacım var. Yazabilmek için de bir adet kağıda. Sağıma soluma bakıyorum. Şişman kadından hayır yok galiba. Yanında not defteri taşıyacak birine benzemiyor pek. Böyle dikkatlice bakınca kadının aslında ne kadar genç olduğunu fark ediyorum. En fazla 25 olmalı. Oysa kiloları yüzünden 10-15 yaş fazla gösteriyor ilk bakışta. Üzerinde en son 1930'ların siyah-beyaz filmlerinde gördüğüm türden karpuz kollu, mavimsi, kabarık etekli bir elbise var. Saçlarını omuz hizasında kestirmiş. Kulaklarına altından 4 yapraklı yonca küpeler takmış. Ucu açık ayakkabılarından görünen ayak tırnaklarını çiğ kırmızıya boyamış. Elbisesinin düğmeleri patlayacak gibi gerilmiş. Memelerinin büyüklüğünü bir nimet gibi kabullenmiş, bir lütuf gibi sergilemekte. Garip, korkusuz, çığırtkan bir kadınsılık yayıyor buram buram. Garip, korkusuz, çığırtkan bir kadınsılık yayan her kadının yanında olduğu gibi, onun yanında da iğreti duruyor. Elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum. Kendimi noksan hissediyorum. Kadının beri yanında 8-9 yaşlarında bir oğlan çocuğu var. Onun yanında da 6-7 yaşlarında abisinin tıpatıp kopyası bir başka oğlan çocuğu. Her iki çocuğun üzerinde aynı kırmızı lacivert çizgili tişört ve her ikisinin elinde de aynı saldırgan oyuncak. Kaslı, yeşil, tam teçhizatlı komandolar. Bir ellerinde pimi çekilmeye hazır bomba, bir ellerinde plastik kalaşnikoflar. Oğlanların ağzında birer sakız. Şişirip şişirip patlatıyorlar. Her sakız patlayışında sanıyorum ki birilerine ateş ediyor plastik komandolar. bir düşman daha temizleniyor vapurdan. Oyuncakları etrafa ateş ede dursun, tamamen içlerine kapanmış çocuklar. Başlarını kaldırıp da annelerine bakmıyorlar bile. Özellikle dikkat ediyorlar, onunla göz göze gelmemeye. Böyle göz alıcı bir anneye sahip olmak, onların yaşlarındaki oğlan çocukları için kolay olmasa gerek. Anlıyorum ki bir adet kağıt bulmak söz konusu olunca ne bu çocuklardan ne annelerinden hayır var bana. Alışveriş torbalarında her türlü ıvır zıvır var da sanmam ki defter kağıt olsun. Solumdaki adama dönüyorum o zaman. Çerçeveli gözlüklü, ciddi görünümlü, en fazla kırklarında ama saçlarının tepesi şimdiden kelleşmiş bir adamcağız bu. Adamın vücut dili, kıyafeti, bakışları, alnında koca harflerle "Ben pazarlamacıyım" yazıyor. Kucağında bir bond çanta tutuyor. Onun kağıdı da kalemi de vardır eminim. Nitekim az sonra ricada bulunduğumda adam çantasını açıp bir adet kağıt uzatıyor bana. İki değil, üç değil, sadece bir adet. Kağıt antetli. Üzerinde şöyle yazıyor: Kuyruklu Yıldız Pazarlama Şirketi. Altında İstanbul'da bir adres, faks ve telefonlar. Teşekkür edip ne yazacağıma konsantre olmaya çalışıyorum. Sağ elim rehberim. Ben sadece katibim. Sağ elimin ne yazacağını seyretmeye başlıyorum. Çok değil birkaç dakika sonra kendiliğinden hareketleniyor parmaklarım. Dökülüyor harfler. Antetin tam altına şunları yazıyor kalemim: Evde kalmış kız manifestosu. Hayretle bakıyorum kağıda. Demek buymuş aklımdaki. Bu arada sağımdaki şişman kadın da aynı hayreti paylaşıyor olmalı ki kaşlarını kaldırarak göz ucuyla süzüyor beni. Omuz üzerinden gazete okuyan çok olur vapurlarda ama bu kadın düpedüz kafasını kucağıma uzatarak yazdıklarımı okumaya kalkıyor. Önce kapatmaya çalışıyorum kağıdı. Sağ elimin ifşa ettiğini sol elimle saklamayı deniyorum. Ama çok geçmeden o daracık yerde mahremiyet aramanın anlamsızlığını kabullenmek zorunda kalıyorum. Bırakıyorum baksın. Başlığın kenarına sarmaşıklar, çiçekler yapıyorum. Defter süsleyen ortaokul talebesi kızlar gibi. Evde kalmış kız manifestosu. 1. Yalnızlık Allah'a mahsustur diyerek her insanı evliliğe mecbur bırakmak, insanoğlunun geliştirdiği en büyük aldatmacalardan biridir. Nuh'un gemisine çiftler halinde bindik diye tüm yolculuğu çiftler halinde yapmak zorunda değiliz. Ben bunları yazıyorum, şişman kadın merakla okuyor. Bir ara iyice yaslanıyor sol omzuma, saçları suratıma değiyor. Şampuan kokusu çekiyorum içime. Galiba yazımı okumakta zorlanıyor. Daha okunaklı yazmaya gayret ediyorum takip eden maddeleri. 2. Nasıl oluyor da tüm geleneksel toplumlarda evlenmeyip de kendini ibadetine ya da mesleğine adayan insanlar herkesten saygı gördüğü halde günümüz toplumunda evde kalmak acınası bir durum sayılmakta? 3. Ve nasıl oluyor da evlilik bir kadın ile bir erkek gerektirdiği halde evde kalmak tabiri sadece kadınlar için kullanılıyor? Şişman kadın arkasına yaslanıp kıkırdamayla iç geçirme arası bir ses çıkarıyor. Ayakkabılarını çıkarıp tombul bileklerini ovuşturuyor bir yandan. Sonra da başını çevirip mırıl mırıl bir şeyler söylüyor oğullarına. Ne gördü de yazdıklarımda böyle uzaklara bakma ya da oğullarını ikaz etme gereği duydu acaba? Sorsam, soramam. 4. Bir kadın eğer hiç evlenmemişse ve sürekli iş, aşk, şehir değiştirmişse, bir yerde sabit kalmamışsa, onun için de evde kalmış mı demeli? Yoksa otelde kalmış, seyahatte kalmış, gurbette kalmış gibi yeni tanımlamalara ihtiyaç mı var? Çantasından bir paket kuru yemiş çıkarıp her iki oğluna ısrarla ikram ettikten sonra yeniden önümdeki kağıda sokuluyor yan komşum. belli ki ilgisini kaybetmemiş. Belki de eğlenceli buldu yazdıklarımı. Çekirdek çitleyerek okumak istemesi bu yüzden. Tuzlu fıstık, baharatlı sarı leblebi, kabak çekirdeği tozları eşliğinde ben yazıyorum, o okuyor. 5. Evde, otelde, seyahatte, gurbette kalan kadınlara itibarları iade edilmeli. Onlar tıpkı premodern zamanın münzevileri gibi piri pak sayılmalı, saygı görmeli. 6. Yuvayı dişi kuş kurar lafı yanılsamadır. Çünkü her dişi kuş, her mevsim yeni bir yuva yapa yapa yaşayıp gider. Kurduğu kadar terk etmesini de bilerek. Ömür boyu aynı yuvada kalan kuş yoktur. 7. Göç ve göçebelik, değişim ve değişkenlik bu hayatın elifbasıdır. Öyleyse biz kadınlar ne bir yastıkta kocamak zorundayız, ne gökten düşecek elmaları beklemek. 8. İlla da evlilik, yuva metaforuyla konuşmak gerekiyorsa, diyebilirim ki edebiyat benim kocam, kitaplarım da çocuklarım. Bu durumda evlenip çocuk yapmaya kalkmam ancak edebiyatı boşayarak ya da onun üstüne kuma getirerek olur. 9. Edebiyatı boşamak söz konusu olamayacağına ve hiçbir koca adayı bir başkasının üstüne kuma gelmeyi kabullenmeyeceğine göre demek ki ebediyen evde kalmış kızım. 10. İş bu kağıt parçası da benim manifestom. Bunları yazdıktan sonra arkama yaslanıp şişman kadının okumasını bitirmesini bekliyorum. Okuma yazmayı yeni sökmüş gibi heceleyerek geriden takip ediyor nedense. Güverteyi yalayan rüzgar kadının terle karışık parfüm kokusunu taşıyor bu sefer de burnuma. Ağzına bir avuç leblebi atıp yüksek sesle hıh diyor birkaç saniye sonra. Öyle bir hıh ki bu alıyor beni bir merak. Ne demek istedi şimdi? Hak mı verdi acaba bana? Yoksa sen bunları yaz canım ama dünyanın düzeni başka türlü demeyi mi getirdi? Giderek ikinci ihtimal ağır basıyor. Birden hoyrat bir fikir beliriyor zihnimde. Madem ki hıh dedi bana, ben de onu öteleme ihtiyacı hissediyorum. Dişe diş, göze göz. İlk refleksim, bu kadın benim ötekim. Kendini oğullarına ve yuvasına ve plastik komandolara adamış, bu uğurda şişmanlamış, vaktinden evvel yaşlanmış, genç kızlığıyla vedalaşmadan anne olmuş, içinde ukde kalan arzular, hırslar yüzünden muhtemelen sirkeleşmiş, şimdi de en büyük korkusu kocasını elinden kaptırmak ya da fasulyenin altını yakmak olan konservelenmiş hayaller ve evcimen krizler dışında bir şey üretmez olmuş öteki kadın bu. Benim antitezim. Peyami Safa olsaydı şuracıkta, otursaydı aramızda, ayak ayak üstüne atar ve derdi ki, o kadın rahmiyle üretiyor. Sen ise beyninle. Doğrusu onun yoludur. Yanlış olan sensin. O kadar eminim ki şişman kadınla aramda hiçbir ortak nokta olmadığından, soğuk bir edayla tepeden bakıyorum ona. Gerçi onun umurunda bile değil. Çoktan ayaklanmış bile. Torbaları topla, oğlanları hazırla, kalaşnikofları kutularına yerleştir, şişmiş ayaklarını ayakkabılarına sok. Bir dakikada toparlanıyor. Kalabalığı ite kaka uzaklaşıyor benden. Başka bir telaş içinde şu anda. Ve ancak o zaman kadın ayağa kalktığında fark ediyorum. Daha evvel fark etmem gereken bir ayrıntıyı. Şişman kadın şişman değilmiş aslında. Yani hem şişmanmış hem değil. Kadıncağız hamileymiş. Üçüncü çocuğuna gebe. O kadar büyük ki karnı, belki de ikiz bekliyordur. Neden bilmem, allak bullak ediyor beni bu ayrıntı. Ama düşünmeye vakit yok. Vapur çoktan Bostancı'ya yanaşmış. Ani bir komut almışçasına ayaklarını veriyor herkes. Kapıya üşüşüyoruz, hurra! O hengamede yanımdaki adamla göz göze geliyorum. Kağıt için teşekkürler. Rica ederim diyor. İşe yaradıysa ne mutlu. Yaradı sağ olun. Yalnız merak ettim. Bu kuyruklu yıldız pazarlama nedir? Ah o mu? Anne ve bebek ürünleri satıyoruz diyor. Elektrikli süt pompası, biberon ısıtıcısı filan. Genelde bu tür şeyler. Sırıtıyor adam ya da bana öyle geliyor. Yukarıda masmavi semada tekmil melekler, cinler, periler benimle dalga geçiyor gibime geliyor. Ne diyeceğimi bilemeden kala kalıyorum. Çok alametler belirdi, görmesini bilene. O öğleden sonra çıt etti içimde bir şey. Ömrümün seyri seferinde dipten gelen bir dalga yüzeye çıktı. Henüz çözemediğim bir esrar geldi yüreğime oturdu. Durup dururken ada vapurunda bir evde kalmış kız manifestosu yazıyorum. Neden böyle bir şey kaleme alma gereği duyduğumu bilmiyorum. Bu arada yanımdaki ev hanımı, anne, eş prototipi kadını aklımca öteliyor, kendimden hakir görüyorum. Zannediyorum ki ben yazar hanım, pek bir müstesna, pek bir çılgın, pek bir kabiliyetliyim ve hep öyle kalacağım. Zannediyorum ki öteki kadın cahil, basit, ortalama. Bense aydınlanmışım, farklıyım. Bu arada farkında değilim ki bekarlık manifestomu yazdığım kağıt anne bebek ürünleri pazarlayan bir firmanın antetini taşıyormuş. Kibrimle dalga geçiyor kainat, inceden inceye, görmesini bilene. Tesadüfler ki tesadüfi değildir. Az sonra vapur Bostancı iskelesine demir atınca manifestomu katlayıp cebime koyuyorum ve düşünmeden edemiyorum. Bu hadisede bir alamet mi var acaba benim henüz göremediğim? Olmalı. Bir yerlerde bir değil, birden fazla alamet olmalı ki bu manifestoyu kaleme aldıktan 9 ay sonra evlendim. Nuh'un gemisinden tek başıma ineceğimi sanırken çift olmanın güzelliğine vardım, aydım. Olmalı. Bir yerlerde bir değil, birden fazla alamet olmalı ki bu manifestoyu kaleme aldıktan 2 sene sonra çocuk doğurdum. Olmalı. Bir yerlerde bir değil, birden fazla alamet olmalı ki ada vapurundaki şişman anneyi ve bütün ada vapurlarındaki bütün şişman anneleri ötelediğim, itelediğim, alttan alta küçümsediğim için takip eden günler, haftalar, aylar boyunca sık sık utanç duydum. Ve olmalı. Bir yerlerde bir değil, birden fazla alamet olmalı ki doğumdan birkaç hafta sonra sütümün yetmediği anlaşılınca tavsiye üzerine bulunan bir telefon numarasını aramak suretiyle elektrikli süt pompası kiraladık. Makine eve getirildiğinde bir de baktım ki tanıdık bir pazarlama şirketinin damgasını taşıyor üzerinde. Kuyruklu Yıldız Pazarlama. Kim bilir, belki de ada vapurundaki kel kafalı pazarlamacı adam getirip bırakmıştır süt pompasını evimize. Kim bilir, kabarık mavi elbiseli şişman kadın da oğulları, plastik komandoları, baharatlı leblebileri ve yeni doğurduğu ikiz bebekleriyle beraber bir çalının arkasına saklanarak kıs kıs gülmüştür halime, kaderin cilvesine. 2. Vapur hadisesinden 1 sene sonraydı. Elektrikli süt pompasına ihtiyaç duymadan evvel bir ev ziyareti yaptım. Oraya uzanması şart bu hikayenin. Başlangıçta çay vardı. Mevsimlerden kış, bir akşam üstüydü. Sevgili Adalet Ağaoğlu'nun İstanbul'daki huzur, düzen ve senelerin birikimi kokan evinde karşılıklı oturuyoruz iki başımıza. Hep yüz yüze oturmak, sohbet etmek istemiştik hani. Kısmet bugüneymiş. Çaya bekliyorum demişti Adalet Hanım birkaç gün evvel telefonda konuştuğumuzda. Gülerek eklemişti ardından. Çay bahane tabii. Maksat sohbet. Gelin, sohbet ederiz. Randevu akşamı kolaycacık buluyorum evi. Vaktinden evvel gitmeyeyim diye binanın etrafında daireler çiziyorum. Poyraz istiyor usuldan. İleride, köşede, şalvarlı, gencecik iki çingene kadın bağdaş kurmuş, sigara tellendiriyor. Bu şehrin sokaklarında çekinmeden sigara içebilen, etraflarına dumandan bir dokunulmazlık kalkanı kurabilen tüm kadınlara olduğu gibi onlara da hayranlıkla gülümsüyorum. Elde değil. Nihayet vakit geliyor. Bir elimde adres kağıdı, bir elimde sarı beyaz nergis buketi, dairenin zilini çalarken aklımın ucundan dahi geçmiyor. Bu masum ziyaretin bende nasıl derin izler bırakacağı ve nice zaman sonra bir kitaba ilham olacağı. Kapıyı Adalet Hanım açıyor. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 43. Devamı dördüncü ayrımdadır.